Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, sabah namazdan önce ve sonra başka namaz kılınabilir mi? Şimdi sabah namazından önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imsak vakti girince sadece iki rekat bir tatavu namazının, nafile namazının kılınabileceğini hadis-i şeriflerinde ifade buyurmuş. Dolayısıyla vakit girince sadece iki rekat sabah namazı sünneti kılınır, bir de sabah namazı farzı kılınır. Yalnız burada tabii Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerine kaza namazınız varsa kaza namazını da kılın veya kılmayın diye bir ifade yok. Şimdi kaza namazı aslında kuvvetli bir namaz, farz kuvvetinde yani. Bir an önce de kılınması lazım. Öyle olunca gerek sabah namazının farzından önce gerekse farzından sonra bir kimse kaza namazı varsa, kaza namazı kılmak istiyorsa buna engel bir hüküm yok. Sadece güneş doğarken, tepe noktasındayken veya batarken tabii ki namaz kılmak mekruh sayılmış. Hele sabah namazını veya kıldığımız bir namazı biz tam güneş doğarken kılmaya kalkarsak bu namazın bozulacağı kabul edilmiş. Allah Resulü'nün hadislerinde. Çünkü güneşe tapanlar tam güneş doğarken secdeye varıyorlar, rüküye eğiliyorlar güneş doğarken. Siz de tabi tam güneş doğarken rüküye secdeye varıp da namaz kılmaya kalkarsanız güneşe tapanlara benzemiş olursunuz manasında Peygamberimiz onu kesin bir üslupla nehyetmiş. Ve namazın bozulacağı kabul ediliyor. Daha sonra kaza ediliyor. Bu belli. Böyle değil de sabah namazı yarım saat var mesela. 45 dakika var. Veya imsak vakti girdikten sonra kaza namazı kılmak istersek o süre içindeki kaza namazı farz kuvvetinde olduğu için kılınabilir diyoruz. İkindi namazdan sonrası için de aynı şey geçerli. Nafile namaz mekruh sayılmış. İkindi namazı ilk sünnetini kılmadan farzını kılsak mesela camiye gittik. İmam efendi ikindi namazın farzını kıldırıyor. Ona uyduk, sünnet kaldı. Farzdan sonra o sünneti kılmanız gerekmiyor. Mekruh olur yani. Kılınca sevap yerine günaha girme riski de var. Çünkü Peygamberimiz ikindi namazının farzından sonra bir namaz kılınmamasını bildirmiş. Ama biz kaza namazı kılacaksak o farz kuvvetindedir. Bu istisna edilebilir. Her namazın arkasından bu duruma göre en son öğlen namazının kazası, sabah namazının kazası, efendim İkindi namazının kazası, en son kazaya kalan ikindi namazının kazası diye niyetlenilirse farz kılınacağı için bunun caiz olması gerekir. Bunun aksi yönde bir delil ayet veya hadis-i şeriflerde bulunmaz. Allah Resulü'nün nehyeden hadis-i şerifi nafile namazla alakalıdır. Zaten Peygamberimiz kaza namazından veya farz namazdan söz etmemiş hadis-i şerifte. Sadece nafile namaz kılınmasını kerih görmüş. Başka bir kardeşimiz, hocam göze, kulağa, buruna ilaç damlatılması orucu bozar mı diye sormuş. Şimdi bunlar ağzımıza inmediği sürece normalde orucu bozmaz. Ama ağzımıza inerse bu ilacın tadını da biz duyar da yutarsak tabii orucu bozulabilir. Bu yüzden bunlardan özellikle mesela göze ve kulağa damlatılan genelde ağza inmez ama buruna damlatılan burun damlası hemen ağza inebilir. Bundan sakınmak lazım. Yani kısaca böyle bir burun damlası geciktirme söz konusuysa mümkünse akşam oruçta olduğumuz zaman da gece kısmında damlatılması tercih edilmeli. Veya gündüz ille damlatılması gerekiyorsa dikkatli olunmalıdır. Ağzımıza inerse bunu yutmamak gerekir. Dışarı çıkarmamız lazım. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, deriden sürülen oruçlar, ilaçlar orucu bozar mı? Bozmaz tabii ki. Yani vücudun dışından sürülen ilaçlar genel olarak orucu bozmaz. Sadece ağız ve burun yoluyla alınan, mideye giden şeyler orucu bozar. Bunun dışında yara, bere üzerine, yanıkların üzerine vesaireye vücudun dışına sürülen ilaçlar mesamat yoluyla, emilme yoluyla vücuda geçeceği için orucu bozmaz. Fakat İmam-ı Azam'ın şöyle bir içtihadı var. Yaralara sürülen ilaç eğer karın boşluğuna ulaşırsa orucu bozar diye İmam-ı Azam'dan bir görüş nakledilmiş ama diğer İmam-ı Azam'ın dışındaki fakihler, müçtehitler bunların emme yoluyla vücuda girme sebebiyle yeme hükmünde olmadığı, yani mideye alınan, yenilen, içilen şeyler sayılmadığı için deri üzerine sürülen ilaçların emilmesi orucu etkilemez diye kabul edilmiş. Genel uygulama ve fetva da buna göredir. Başka bir kardeşimiz, hocam bayanların muayyen günlerinde oruç tutmama hususunda ruhsat verilmiştir. Bu bir izindir. Farklı cemaatlerde bu husus tutulabilir şeklinde, tutarsanız da kaza etmeye gerek yoktur şeklinde yorumlanıyor. Yani net bir şekilde tutulmaz ve tutursa da kaza gerekli midir diye sormuş. Yani bayanların muayyen günleri oruç tutmaması, bir defa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleriyle açıkça sabit. Sahabe uygulaması da bunu gösteriyor. Yaygın olarak yüzyıllar boyunca hanımlar adetli günlerinde oruçlarını tutmamışlar. Bununla ilgili Muaze hadisi diye Hazreti Ayşe'den gelen bir hadis özellikle konuyu ortaya koyar. Muaze ismindeki bir kadın Hazreti Ayşe'ye gelmiş Peygamberimizin vefatından yıllar sonra. Ya Ayşe demiş, namaz mı daha faziletli, oruç mu? Namaz daha faziletli demiş Hazreti Ayşe. Öyleyse biz kadınlar demiş adetli günlerimizde niye namaz kılmıyoruz da oruç tutuyoruz? Namaz kılmıyoruz ve bunu kaza da etmiyoruz. Oruç tutmuyoruz ama orucu kaza ediyoruz. Namazı kaza etmemiz gerekmez mi demiş. Sorduğu soru bu. Madem namaz daha faziletli, adetli günlerimizde kılmadığımız namazları kaza etmemiz gerekmez mi demiş. Hazreti Ayşe kızmış Muaziye. Hel ente haruriye demiş. Sen haruriyeden mi oldun yoksa? Haruriye harici anlamında. Aşırı fikir. Yani büyük günah işleyenleri kafir ilan eden harici grubu var o dönemde. Sen haricinin etkisi altına mı kaldın diye sormuş. Yok. Öğrenmek istiyorum demiş Muaze. Onun için Hazreti Ayşe validemiz demiş ki Allah Resulü döneminde biz de adet oluyorduk demiş. Ramazan günlerinde rastlıyordu. Allah Resulü bize tutamadığımız oruçları kaza etmemizi söylüyor. Kılmadığımız namazları kaza etmek gerekmediğini bize bildiriyordu. Ve biz bunu böyle uyguladık. Allah Resulü'ne de böyle işittik buyurmuş. Yani dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ve daha sonrasında yüzyıllarca hanımların adetli günlerindeki bu muafiyetleri kolaylık olarak, ruhsat olarak devreye girmiştir. Ve hanımların, yalnız şunu hemen ifade edelim, bu tutamadığı oruçlar zamanında tutamadığı oruçlar için veya kılmadığı namazlar için bir sevap eksikliğinin söz konusu da olmaması gerekir. Çünkü Cenab-ı Hak adaletlidir. Böyle bir dengesizlik söz konusu olmaz. Bu ruhsatı veren yüce dinimiz bu konuda kadınları mağdur etmez. Onların Ramazan günü tutamadığı oruçları Ramazan'dan sonra tuttuğu zamanlarda aynen Ramazan'da tutmuş gibi diyelim. Mesela Kadir gecesine gününe denk gelen oruç 3 ay sonraki bir zamanda tutuldu. Örnek olarak Kadir gecesi gününde oruçlu olamayan bu hanım kardeşimiz, ya ben Kadir gecesi gününde dua etseydim, oruçlu olsaydım çok büyük ecirler kazanacaktım. Şimdi 3 ay sonraki o günün karşılığı olan oruç elbette bana bu sevabı kazandıramaz demesi uygun değil. Yani aynen Kadir gecesinde bu kardeşimiz oruçluymuş gibi yerini alır. Çünkü bu ruhsatı veren de kendisine İslam'dır. Başka bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, devletin resmi bankaları da dahil faizli bankalarda çalışanların durumu nedir diye sormuş. Şimdi tabii ki bir şeyin İslam'da yenilmesi, içilmesi, kullanılması ve yapılması caiz değilse, onun üretilmesi, ticaretinin yapılması, faaliyetine katılılması da caiz olmuyor. Genel ilke bu. Yani mesela şöyle diyelim. Şarabın içilmesi yasaklanmış. Yani ben kendim içmiyorum ama şarabı üreteceğim ve ticaretini yapacağım dese bir kimse. Kendisi hiç içmiyor aslında. Ve para kazanmak için bunu yaptığını kabul edelim. Ve başkalarına zemin hazırladığı için dolayısıyla Allah Resulü hadis-i şeriflerinde bunun yenilmesini, içilmesini, ticaretinin alınmasını, satılmasını, bununla ilgili hatta sunulmasını, satın alınmasını ve müşteriye sunulmasını, bardaklarla sunulmasını nehyeden hadis-i şerif var. Le'anallahu diye başlıyor hatta. Yani dolayısıyla kumar şeyi de böyle. Kendisi oynamıyor ama kumarhane açmış. Kumarhane işletiyor yani. Efendim bu ben para kazanıyorum. Ailemi geçindiriyorum diyemez. Dolayısıyla faizin de alınması, verilmesi, bu faaliyetin içinde bulunulması açık faizse tabii ki. Açık faiz olan konularda yasak olan, İslam'ın yasakladığı bir şeyi yapmak tabii ki istefti kalbeki min eftekli müftün hadisini akla getiriyor. Yani sana müftüler fetva verseler bile işte sen almıyorsun, çalmıyorsun, emeğinle çalışıyorsun, maaşını alıyorsun anlamında değerlendirmek yerine Allah'ın Resulü hadis-i şerifinde müftiler sana fetva verse bile bir de kalbine danış. Feda'a ma yuribike ila ma la yuribike buyurmuş. Kalbine ukde olanı bırak, kalbine ukde vermeyeni al. Bu sadece bunu söyleyebiliriz. Bu kardeşlerimiz kalplerinde, gönüllerinde buna benzer bir duyguyu, düşünceyi taşırlarsa kendi fetvalarını kendileri tabii ki verebilirler. Başka bir kardeşimiz, hocam %100 karla mal satılabilir mi? En fazla yüzde kaç karla mal satılabilir diye sormuş. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde satışlarda kesin olarak şu kadar kâr edilebilir, şu kadar edilemez diye bir yüzde belirlenmemiş. Bunu piyasa belirler. Arz ve talep dengesine göre piyasada oluşan fiyatlar üzerinden satış caiz görülmüş. Bu da %20 olur, %50 olur. Bazen %100 de bulabilir. %100 de geçebilir duruma göre. O yüzden İslam'da kesin bir kâr sınırı getirilmemiş. Allah Resulü'ne çünkü zaman zaman sahabiler sa'ir lena demişler. Bize nar koy. Fiyat belirle. Yani fiyat etiketi koymak yoluyla şu mal şu fiyat alınır, bu fiyata satılabilir. Şu kadar kâr edilebilir manasında bize fiyat belirle her mal için, o fiyat üzerine satalım demişler Peygamberimize. Allah Resulü bunu kabul etmemiş. Beledullah demiş bir de. Belki bu konu Allah'a dua ederim. İşte bolluk olsun, yağmurlar yağsın, mal bollaşsın, fiyatlar dengesini bulsun. Başka bir defasında Bellillahu yakfazı ve yerfeu buyurmuş. Belki fiyatları yükselten ve düşüren Allah'tır buyurmuş. Başka bir defasındaki başvuru üzerine de yani fiyatlara müdahale etme, nar koyma teklifi üzerine de son sözü söylemiş. İnna Allaha huvel müstaîrul kâbidul bâsitur râziku beni lercu enel kallâhe ve leyse kadüm minküm yattumru bimazımeti fîdemin velâ mâlin hadis-i şerifinde şüphesiz fiyat koyan, darlık ve bolluk veren, rızkı veren Allah'tır. Ben fiyatlara müdahale ederek bir haksızlık yapmaktan dolayı, size karşı bir haksızlık yapmaktan dolayı yani Rabbimin huzuruna bir kul hakkıyla çıkmak istemem demiş ve Peygamberimiz fiyatlara müdahale etmek istememiş. Ama hemen tabii ki fiyat istikrarsızlığı meydana getirecek, suistimal edilecek hangi noktalar varsa o konularda gerekli tedbirleri de almış. Kesinlikle müşterinin, satıcının, alıcının yalan söylemesini, ayıplı mal satmayı, ondan sonra kara borsacılığı, şiddetle men eden hadis-i şerifler varit olmuş. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konudaki ölçüleri koymuş. İşte o dürüst piyasada, İslam ahlakının yaşandığı bir ticari hayatta arz ve talep dengesine göre meydana gelen fiyatlar esas alınmış. Bu fiyatların içinde kar %10 olur, %20 olur, %50 olur, bazı mallarda kim ucuza mal ederse daha fazla kar eder. Pahalıya mal eden karı azalır, daha da azalır, zarına satmak zorunda da kalabilir. Malı pahalıya mal eden veya pahalıya satın alan kişi az kar eder, hiç kar edemeyebilir. Ama malı ucuza, işte dünya piyasaları nasıl ucuza mal ederiz, nasıl kaliteli mal üretiriz, nasıl marka oluruz anlamında malına katma değer meydana getirmek üzere piyasalar oluşturmuşlar ve ona göre sistem yürüyüp gidiyor. İslam da bu piyasayı esas olarak yürümüş. Ancak Emeviler döneminde bu konuda problem yaşanmaya başlanmış. Özellikle ekmek ve et fiyatları gibi insanların çok zararı olan gıda maddelerinde bazen darlıklar, kara borsacılığın meydana gelmesi veya işte bazıları fiyat kırarak müşteri çekmek için komşusuna zarar verecek uygulamalar da görülmüş. Bunun üzerine piyasaya müdahale için ilk tabi'in müştehitlerinden 3 tanesi devlet ihtiyaç duyarsa önemli gıda maddeleri işte et, süt fiyatları, ekmek fiyatları başta olmak üzere fiyat uygulayabilir, narh koyabilir diye ilk fetvayı vermişler. Ya bin Said el-Ensari, Said bin el-Müseyyep ve Rabia bin Abdirrahman ismindeki 3 tabi'in müştehidi bu konuda ilk fetvayı vermiş. Ve ondan sonra devlet uygun bulduğu gıda maddelerine ve diğer mallara narh uygulamaya başlamış. Osmanlı İmparatorluğu döneminde adeta iğneden ipliğe narh uygulama yoluna gidilmiş. Toptan fiyatı eşyanın şudur, perakende fiyatı budur. Mallarda edilecek karlar %20, %30, %35, %40 gibi rakamlar var. Narh cedvelleri diye 15-16. Yüzyıla ait Osmanlı döneminde İstanbul piyasasının bilhassa ticaret hayatının fiyatlarını içine alan, bunu müzakere eden eserler meydana getirildi. Osmanlıların şu dönemlerine ait narh cetvelleri diye internetten falan girilirse bu şeylere, bilgilere ulaşılabiliyor. Bilhassa demek ki sonradan bu gibi uygulamalar söz konusu olmuş. Başka bir kardeşimiz şöyle bir soru soruyor. Hocam diyor, sigortasız işçi çalıştırmanın tazminatı ödememenin yeri var mıdır İslam'da diye sormuş. Şimdi tabii ki bir Müslümanın bulunduğu beldenin örfüne, adetlerine, alın teri dediğimiz haklara riayet etmesi de gerekiyor. Yani etraf firmalar, çalıştıranlar, emsal diyoruz buna biz, ecimsil deniyor. Bunun yeri, değeri neyse o ilkelere uyarak hakları vermek asıl oluyor. Yani alın terini değerlendirmek diyelim ona biz. Her dönemde bunun bir değerlendirme yöntemi vardır. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurları görevlendiriyor ve bunlara belli emeğine göre ücret veriyor. İşte 20 gün süreyle bir köyün, kasabanın zekat hesaplamalarını yapıp hayvan sürülerini, diğer gıda maddeleri, para zekatlarını getirip Peygamberimize teslim edince emeğinin durumuna göre Allah Resulü onlara maaş veriyor mesela. Hazreti Ömer de göndermiş bir yere. Dönünce Hazreti Ömer bir şey almak istememiş. Ya Resulallah, hayrımız olsun demiş. Olmaz demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kötü örnek olur anlamında. Yani zekat memurlarına ücret vermek gerekmez şeklinde anlaşılır endişesi de olabilir. Hazreti Ömer'e hakkın olan ücreti alacaksın demiş. Ve hesaplayıp Hazreti Ömer'e de ödeme yapılmış mesela. Şimdi dolayısıyla bunların miktarı ile alakalı olmak üzere de Allah Resulü hadis-i şeriflerinde çok sağlam ölçüler koymuş. Yani belli bir süre içinde emeği karşılığı çalışan işçi veya memurun belli temel ihtiyaçlarını karşılaması hedeflenmiş. Mesela bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş. Men vürene amelen. Kim bizim bir işimize tayin edilirse demiş Peygamberimiz. Zekat memuru olarak veya kamu görevlisi. ya da bir işçi uzun süre belli bir işte çalışıyorsa, birincisi veleyse lehum menzilun feletehiz menzilen, ev yoksa ev edinsin buyurmuş mesela. Ev edinsin, ev alabilsin. Neden? Çünkü o kişi bir aile yuvası kuracak, eve ihtiyacı var. Bu evi neyle alacak? Tabii ki maaşıyla alacak. Belli zaman içinde ev sahibi olabilecek imkan sağlanmalı, bir. İkincisi, veleysetlehu zevcetün felesi zevç buyurmuş. Bekarsa evlenebilsin. Neyle? Maaşıyla. Efendim annesi babası evlendirsin. Herkesi babası evlendiremez. Evlendirmek zorunda da değil. Çünkü bir kimse bildiğimiz gibi evlendiği andan itibaren nikahlı hanımının bütün harcamaları kendisinin üzerine vacip hale geliyor. Babasının, annesinin üzerine değil. Evlenen kişi hanımını kendisi geçindirecek. Doğacak çocukların masrafını yine baba karşılayacak. Babanın üzerine vacip. Erkek çocuğu meslek sahibi oluncaya kadar, okulunu bitirdi etti, bir işe girdi, maaş almaya başladı. Anne baba o zaman devreden çıkıyor. Ondan sonra kendi başına hayatını devam ettirecek. Kız çocuğu evleninceye kadar buyuruyor Peygamber. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Erkek çocuğu meslek sahibi oluncaya kadar, kız çocuğu evleninceye kadar anne babanın yanında bütün masraflar anne babaya ait olmak üzere devam ediyor. Hanım kız evlendikten sonra tabii ki kocası onun sorumluluğunu üzerine almış oluyor. Evlenemezse, evlenmezse babasının yanında sürekli kalma hakkı var hanım kızın. Evlendi diyelim, kocası vefat etti veya boşandılar. Tekrar babasının evine gelme hakkı var. Babasının kapısını çaldığı zaman, baba ben geldim, kocamla geçinemedik, boşandık, boşanıyoruz neyse, veya kocam vefat etti diye babasının kapısını çaldığı zaman onu kabul ederse diyor Peygamberimiz, kızına kapısını açarsa yarın kıyamet günü o babayla beraberiz diyor. Yan yana parmaklarını gösteriyor. Benim yanımda, yakınımda olur. Cennetlik olur manasında. Bir rivayette ağabeyisi de var. Babası yoksa en yakın sığınabileceği kişi nedir? Ağabeyisidir. Ağabeyisinin kapısını çalıyor. Ağabey ben geldim. Veya o da yok, kim var? Amcası var. Amcasının kapısını çalıyor. Amca, kocamla biz geçinemedik, boşandık. Veya kocam vefat etti. Benim gidecek başka yerim yok dediği zaman, amcası kapısını açtığı zaman aynı şey geçerli. Ama buna karşılık da amcaya, ağabeye tabii miras payı farklı verilmiş. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde. Bu dengeleri sağlam esasına dayalı olarak. Evet. İkinci madde bu. Birincisi ev sahibi olabilmesi. İkincisi bekarsa evlenebilmesi. Ki hanımını geçindirmesi gerekiyor maaşıyla. Ondan sonra veleyset lehü dâbetün feletehiz dâbeten. Üçüncü madde, binit yoksa binit alabilsin. Maaşıyla, ücretiyle gerektiğine binit edinebilsin. Eskiden at, deve, katır gibi hayvan binit vazifesi görürken günümüzde motorlu araç, araba alabilsin, arabaya binebilsin. Ondan sonra dördüncü madde, veleyse lehu hadim feletehiz hadimen. Hizmetçi gerektiren bir meslekteyse, vali, kadı gibi mesela, önemli bir müdür, genel müdür gibi neyse, önemli bir mevkideyse, ismi hizmetçi tutulmasını gerektiren diyelim, örfen bir meslekteyse, hizmetçi tutabilsin. Ve bunun ücretini nereden ödesin? Maaşından. İşte bu dört maddeyi belli süre içinde gerçekleştirmek üzere. Ama 10 yılda, ama 15 yılda, 20 yılda, ama 5 yılda neyse, bu hedefe ulaşacak şekilde bir hayat standardı bu hadis-i şerifte ortaya konmuş. Dolayısıyla bu standardı biz dikkate aldığımız zaman, ki bunlar temel ihtiyaçlar dikkat edilirse. Ev temel ihtiyaç, asli ihtiyaçlardan. Evlenme hakkı var kişinin, özgürlüğü var. Hanımını geçindirmek zorunluluğu var. Çocukları dünyaya gelince onları geçindirecek. Ondan sonra binit hakkı var. Ondan sonra hizmetçi gerektiren durum varsa örfen, marufa göre o seviyedeki çalışan kimseler gelir düzeyine göre hizmetçi tutmak konumunda bulunuyorlarsa bunu tutabilecek güce sahip olması aranmış. Hattabi meşhur hadisçilerden, hadis şarihlerinden bu hadis-i şerifi değerlendirirken şöyle demiş. Aslında bunlar hemen olmaz demiş. İşçinin ilk 2-3 ayında alacağı şeyler değil bunlar. O zaman ona göre demiş. Mesela ev edinmede demiş. Kira parasını işveren demiş dikkate alır maaşında. Kirada oturuyorsa. Ondan sonra evlenmede evlilik yardımı belki. Dolayısıyla binit almada da demiş. Hemen binit alamıyorsa işverenin iş yerine getirip götürme masraflarını üstlenmesi lazım. Servisten bahsetmiş. Servis arabasından adeta. Servis o günkü şartlarda hayvan olabilir tabii ki. Bir at servis aracı olarak diyelim evden iş yerine gelip gitmek için. Bir hayvan çiftliği var. Hayvan çiftliğinden evine gelip gidecek. Hayvan çiftliği dışarıda tabii ki. Şehir dışında, kasaba dışında diyelim. Nerede? 5 kilometre, 3 kilometre ileride. 3 kilometre yerden evine gelip gidecek. Kendi biniti yoksa neyle gelip gidecek? İşveren bu servisi temin etmelidir demişti. Günümüzde servis arabaları, fabrikaların falan bu vazifeyi görüyor. Araba yerine servis ihtiyacını onlar karşılamış oluyor. Eğer belediye otobüslere vesaire gelip gidecekse bu defa yol masrafları için belki ek ücret diyelim maaşın dışında akla geliyor. İşte buna benzer hulasa bu konularda örfe uymak, şartlara, çevrenin şartlarına uymak da gerekiyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor işçinin maaşını ödemek için alınan kredinin yeri nedir diye sormuş. Yani kredi almak zorunda kalıyor kişi. Mesela 100 tane işçisi var. Şimdi dolayısıyla 3'er bin lira maaş ödeyecekse 300 bin lira para lazım, nakit para. 100 işçiye. 300 bin lira. O ay sonunda alacaklarını alamadı firma. Bir takım sıkıntılara düştü. Yarısını temin edebiliyor. 150 bin lira nakit para var kasada. Ertesi günde maaşlar ödenecek mesela. 150 bin lira eksik. 3-5 gün sonra öderiz bir kısmına. Yarısını ödeyelim işçilerin, 50 kişinin maaşını ödeyelim. 50 kişininkini 3-5-7 gün sonra, 10 gün sonra öderiz dersek kriz başlar. Güven sarsılır. Ve o toplumda, o ticaret erbabı arasında bizim maaşları bile ödeyemediğimiz, krize girdiğimiz imajı uyanır ve ticaretimizi yürütemez hale düşebiliriz. Bu duruma düşmek tabii ki bir firma için felaket olur. Çoğu zaman herhalde işleri artık bozuldu, iflasa gidiyor diye söylentiler çıkabilir. İşte bu duruma düşmemek için tedbir alması işverenin gerekir. Bu tedbir arasında tabii ani yakalandıysa bunu devlet bankası tercih edilir. Krediyle çözmek de düşünülebilir. Zaruret sebebiyle diyelim. Böyle bir kredi aldı bir defaya mahsus. Ama ikinci, üçüncü bu durumu devam ettirmemelidir. Bizim tavsiyemiz ki bunu yapan firmalar var. Bize bilgileri de geliyor. Yedek akçe bulundurmak. Kenarda 1-2 saatin, 3 saatin içinde nakde çevirebileceğimiz bugün yedek akçeler var bildiğimiz gibi. Kenarda altın tasarruf edilebilir. Yarım kilogram altın tasarruf edilse bugün ne ediyor? 200 bin lira mesela yarım kilo altın. Yarım kilogram altın bulundursa bu kardeşimiz 200 bin liralık altın kenarda duruyor. Bunu hemen bozdurur. Akşamın sarrafta bozdurur. İşçilerin maaşını dağıtabilir mesela. Hatta işlerini altın olarak bile verse, sarı lira olarak, reşit altın olarak hemen hesaplayıp verse hepsi memnun olur. Hiçbir şey gerekmez. Para olarak bile dağıtabilir. Veya günümüzde sukuk belgeleri var. Faizsiz kira sertifikaları var. Ayrıca faizsiz faaliyet gösteren şirketin hisse senetleri var. Borsada alıp satılan ve değer kazanabilen. bunlardan elinin altında bulundurabilir. Bunları da bir iki saatin içinde borsada bildiğimiz gibi paraya çevirme imkanı var. İşte firmaların buna benzer tedbirler alarak gününde maaşını ödemek için gayret etmesi gerekiyor. Böyle bir gayretin içinde olursa kardeşlerimiz sıkıntıya düşmezler. Yani imkanı müsait olduğu zaman tasarruf yaparak işçilerin maaşını ödemede devreye sokmak üzere. Hele kıdem tazminatı ayrı bir olay. Onu ödemek için de böyle bir tasarruf söz konusudur. Her an işçinin çıkabileceğine dikkat alarak ne kadar kıdem tazminatı gerekebilir, bunun hesabını yaparak yedek akçe bulundurması firmayı rahatlatır. Buna benzer bir takım tedbirler almak gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, kar mahrumiyeti caiz midir diye sormuş. Kar mahrumiyeti bu şeylerde, faizsiz bankalarda ve bankaların mesela ödenmeyen borçlar oluyor. Dolayısıyla şöyle diyelim, mesela 100 bin lira alacağı var faizsiz bankanın, katılım bankasının. 100 bin lira alacağını alamıyor gününde. 3 ay sonra alabiliyor, 6 ay sonra alabiliyor. Bu 6 aylık süre içinde tabii ki bu 100 bin lira havuza dönmediği için işletilemiyor. Ve dolayısıyla havuzda zarar ya da zarar demeyelim de kar eksikliği meydana geliyor. %10 kar dağıtacağı yerde %9,5 kar dağıtmak zorunda kalıyor. Mesela %0.5 bütün katılım bankasına para yatıranlara eksik kar dağıtmak zorunda kalıyor. Filanca firma 100 bin liralık borcunu ödemediği için ya da 6 ay geciktirdiği için bu zarar meydana geliyor. Kar mahrumiyeti diyoruz buna. İşte böyle bir mahrumiyet için temerrüde düşen, zamanında ödenemeyen bu borçlar için acaba bir fark eklenebilir mi? Bankalar bunu hemen faiz ekliyor tabii ki. Temerrüt faizi deniyor buna. Geciken her ay için, hatta her 10 gün belli günler için temerrüt faizi ekleyerek 6 ay sonra 100 bin lira bakıyorsunuz 115 bin liraya çıkmış mesela. Bunu 115 bin lira olarak tahsil ediyor karşı taraftan. Fazlasıyla kar mahrumiyetini ben bu yolla karşılıyorum demiş oluyor. Şimdi bunun yerine tabii faizsiz bankalar faiz ekleyemedikleri için bu sefer onların da bu 6 aylık süre için 100 bin liranın değer kaybı oluyor bildiğimiz gibi. Kağıt para sisteminin. İmam Ebu Yusuf'a göre bu tefettüfe ölçülerine göre günümüzde kar kaybını ekleme imkanı var. Bu reel faize girmiyor. Bu da nedir? %9 yıllık enflasyon olsa 6 ayda ne eder? %4,5 eder. %8 olsa yıllık %4 eder. Yani 100 bin lirada 4 bin lira. Ayrıca bunu icraya vermişse, avukatlık ücreti falan, hukuk müşavirliği, masraflar yapmışsa, 4 bin lirada oradan bir masraf eklense, %8'e çıktı aslında. 8 bin lira çıktı mesela. Dolayısıyla 8 bin liraya kadar buna bir fark eklediği zaman, bu fark reel faize girmiyor. Çünkü buna kim sebep olmuş? Borçlu sebep olmuş. Zamanında ödememe yoluyla zarara sebep olmuş. Bu zararı karşılamak onun görevi. Tabii bunun üzerinde bu %8 de karşı tarafa az geldiği için caydırıcı olmuyor diye biz de %15 ekleyelim. Bankalar madem %15 ekliyor 6 ay için, biz de %15 ekleyelim denirse 7 puan bu defa faize giriyor tabii veya faize benziyor. İşte buna cezai şart, caydırıcı olsun. Dolayısıyla kurban olarak faizsiz bankayı seçerek borçlar borcunu ödememeyi yaygınlaştırmasın diye bir cezai şartta buna ilave ettikleri takdirde bunun havuza dönmemesini ve hayır yani sevap beklemeden diyelim işte fakirlere dağıtılması, öğrencilere burs olarak verilmesi gibi yollarla %8'i geçerse hesaplamada eklenen temerrüt farkı bunun ayrıca tasadduk havuzuna ayrıca ayrılması gerektiğini katılım bankaları için söyleyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz böyle bir soru soruyor. Hocam bireysel emeklilik caiz midir? kısaca bilgi verir misiniz diye sormuş. Şimdi bireysel emeklilik bildiğimiz gibi günümüzde işte 10 yıl süreyle siz bir para ödüyorsunuz bireysel emeklilik sistemine. Diyelim 200 lirayla girdiyseniz aylık 200 lira ödemek üzere dörtte biri kadar da 200 liranın dörtte biri kadarı ne oluyor? 50 lira oluyor. 50 lirayı da hazine bağış olarak ödeme yapıyor havuza. Ve bu sistem böyle devam ediyor. 10 yıl ödeme yaptınız. Ondan sonra 56 yaşına girinceye kadar bu işletiliyor havuzda. 56 yaşına girdikten sonra hesaplama yapılarak sizin adınıza ne kadar para toplandıysa ki dörtte bir kadar hazinenin bağışı da buna eklendiği zaman 10 yıllık süre içinde işletilirken de o da işletiliyor tabii ki. Sizin toplam paranızı isterseniz topluca alabiliyorsunuz 56 yaşına girince. Bunu da ev alırsınız, başka bir yatırım yaparsınız. Veya bunu emekli maaşı gibi hesaplansın. İşte ayda 1500 liradan az olmamak üzere gibi neyse talebiniz. Buna göre bir hesap yapılıyor. Aynen emekli maaşı gibi bitinceye kadar size ödeme yapılıyor. Yani burada önemli olan bu 10 yılla 10 yılda olduktan sonra siz 56 yaşına girinceye kadar. 10 yıllık süre de dahil tabii ki. Bu para nerelerde işletilecek? Eğer faizsiz yerlerde işletiliyorsa o süre içinde siz 56 yaşına girinceye kadar para faizsiz alanlarda kullandırılıyorsa İslam'a göre caizdir diyoruz. Ama faizli yerler yatırım yapılıyor. Faiz geliri sağlanıyorsa tabii ki caiz olmaktan çıkar. Bu yüzden bireysel emekliyi de faizsiz yolla işleten, bunu tesis eden kuruluş tercih edilerek bu sisteme girilebilir diyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, şirketim banka değiştirdi, banka promosyon verdi. Bu caiz midir diye sormuş. Yani diyelim yılda size 500 lira gibi bir promosyon verildi. Maaşınızın ödendiği bankadan size 500 lira promosyon adıyla bir para verildiğini kabul edelim. Şimdi 500 lirayı neyin karşılığı olarak aldınız? Maaşınız o bankada ödendiği için. Siz eğer işçiyseniz ayın birinde sizin maaşınız bankada hazır oluyor. Memursanız ayın 15'inde sizin saat 9'da maaşınız hazır vaziyette. Şimdi dolayısıyla siz saat 9'da gittiğiniz zaman maaşınızın tamamını çekebiliyorsunuz. Banka hiç bırakmadan, ona kullandırmadan hepsini çekme hakkınız var. Dolayısıyla bu yolla bankaya parayı hiç kullandırmadan çekebildiğiniz için faizli olarak parayı, maaşınızı işletme ve bu parayı faiz olarak alma söz konusu değil. Ama siz bankadan hepsini çekmezseniz, bankamatikle 1000 lira çekersiniz, diğerini 3-5 gün, 10 gün sonra çekersiniz meseleniz. Yani istediğiniz takdirde kısaca, hatta bir gece önceden saat 12'den sonra internetten girin, şifreli hesabınıza girin, maaşın yattığını görüyorsunuz. Yani gece, bir gece öncesinden saat 24'ten sonra, yani gece yarısından sonra şifreyle isterseniz o bankadan o parayı başka bir faizsiz bankaya falan havale bile çıkarabiliyorsunuz. Kendi hesabınızdan başka hesaba aktarma imkanı bile oluyor. Bu da gösteriyor ki bu para sizin tasarrufunuzdadır. Her an onu çekme hakkınız var. İstediğiniz zaman bunu hiç bankaya kullandırmadan kendi tasarrufunuzda tutma hakkınız var. Durum böyle olunca buna, bu promosyona faiz demek uygun olmaz. Faiz değil, adı zaten promosyon. Fazlatan verilen, yani bir hediye kabilinden bir para anlamına geliyor. Bu para alınabilir. İhtiyacı olan bunu harcar. Ama faizli bankanın havuzundan geliyor. Oraya faiz akışı da var. Ben oradan gelen parayı tasadduk edeceğim diyen fakirlere dağıtabilir. Buna da bir engel yok. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, İslam'da mülk Allah'ındır. Mülk edinmek suretiyle kira geliri elde etmek helal mıdır? Geçinmek için daha çok servet edinmek üzere böyle bir mal mülk edinmek caiz olur mu diye sormuş. Tabii doğru, mülk Allah'ındır. El mülkü lillah. Ama biz de onun, o mülkün tasarrufuna sahip oluyoruz. Tabii ki bütün dünya gezegeni olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın mülkü. Bütün mal, mülk, servetler, evler, binalar, şehir ve kasabalar temelde Cenab-ı Hakk'ın elinde, kudret elinde. Ama bizim belli süre için mala, mülke tasarruf etme hakkımız da oluyor. Bu Adem Aleyhisselam'dan beri bütün semavi dinlerin uygulamalarında da devam ede gelmiş. Yani şu arazi kimindir, bu çiftlik kimindir, bu ev kime aittir, oturduğunuz yer size ait olarak yerini almış her devirde. O yüzden bize ait olan tapulu evimiz, yerimiz, arsamız, arazimiz, tarlamız bizim tasarrufumuzda. Tabii ki temelde Allah'ın mülkü ama biz onu mülk olarak elde etmişiz ve onun kullanımını ele geçirmişiz. İslam da buna mı izin vermiş? Kullanırken kendi ihtiyacımızı kullanabiliriz. Bir, kiraya verebiliriz. İki, birine hiç kira almadan oturuver deriz fisebillah. İşte Suriyeli kira veremeyen bir aileye, kardeşim durumun düzeninceye kadar gel otur evimde dediniz. Boş eviniz var yani. Halil hala kira da almıyorsunuz. Yani buna benzer yollarla bize ait olan diyelim, tasarrufumuz olan bir yeri kullandırabiliriz. Ve bu bir ecir kaynağı olur. İşte mülk önemli olan, eğer zekatı verilebiliyorsa bizim için ecir kaynağı oluyor. Ama zekatı verilmez, hakkı yerine getirilmezse o zaman mülk bizim için fesat kaynağı, günah kaynağı haline gelebiliyor. Önemli olan burası. Yoksa dünya malından İslam men etmiş değildir. Ama zekatı verilmeyen maldan Müslüman men edilmiştir. Zekatı verilmeyen veya haram yoldan kazanılan maldan uzak durulması istenmiştir. Şimdi büyük meşayih-i kiramdan birisi Kabe-i Muazzama'ya hac sırasında bakmış, birisi Kabe'nin perdesine yapışmış, gözyaşları içinde dua ediyor. Bakıyor, gözyaşları yerinde. Acaba neye dua ediyor, ne istiyor Cenab-ı Hak'tan diye kalp alemine, gönül alemine teveccüh ettiğinde bakıyor ki şöyle dua ediyorum. Ya Rabbi, köyümüzde, kent köyümüzde zenginler var, köy ağası var işte. Ben fakir düştüm onların arasında. Ne olur ya Rabbi, bana da mal mülk ver, çiftlik ver. Onların arasında ezilip gitmeyeyim falan diye sırf dünyalık için dua ediyormuş. Vah vah demiş bu zat. Bu kardeşimiz pek dünyalık olmuş. Allah'tan dünyalık istiyor. Çıkmış Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yerden. Kabe'nin dışında, Kabe'den çıktığı zaman bakmış bir mağaza. İşte hacılara elbisedir, kumaştır, hediyelik satılan bir yermiş. Oranın sahibi de para kasasına geçmiş. Ödemeler yapılıyor kasaya, vezneye diyelim. Mağaza sahibi, altın para devri tabii, altın paraları, gümüş paraları alıyormuş. İstif ediyormuş. Kasanın belli yerlerine paraları aldıkça hacılardan, müşterilerden. Ve bir şeyler mırıldanıyormuş. Dua ediyormuş. Bu arada kendi kendine. Şimdi dışarıdan bunu seyreden, pencereden diyelim, bu meşayih-i kiramdan olan zat acaba ne diyor, ne mırıldanıyor, neye dua ediyor diye merak ederek onun gönül alemine teveccüh etmiş. Vallahi şöyle dua ediyormuş bu zengin mağaza sahibi. Ya Rabbi, ver, daha çok ver, daha fazla ver. Mekke varoşlarında, kenarlarında fakirler çoğalmaya başladı. Gelen hacılardan çok dara düşenler var. Ya Rabbi, ne olur daha fazla kazanayım, daha fazla zekat vereyim, fakir fukaraya daha fazla dağıtayım. Böyle dua ediyormuş. İşte el kârda, gönül yârda sözünü o zat o zaman söylemiş. El kârda, hani gelirde paraları sayıyor eli, ama gönül yârda, gönlü Allah'ta, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyor. Malla, mülkle, servetle zekatını vererek fakir fukarayı gözetme aşkıyla, azmiyle ecir kazanmaya devam ediyor diye dua ediyorum işte. O zaman senin elin kârda, gönlün yârda, sen kazandın. dünyalık istiyorsun ama hayır yapmak için istiyorsun. Daha fazla zekat vermek istiyorsun. Kazanabildiğin kadar kazan, senden korkulmaz anlamında bu zat bu sözü söylemiş. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.